Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Evet sevgili arkadaşlar, burası Pandora'nın kutusu. Ben Umut Doğumut. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben de epeyce iyi ve sağlıklıyım. Şimdi ben Bubbleworks Medya'nın yeni podcast stüdyosunda kayıt alıyorum ilk defa. Rahat bir koltukta oturuyorum. Arkamı falan yasladım. Acayip bir ortam var yani burada. Keyfim ziyadesiyle yerinde. Bugün podcastimizin genel akışından biraz uzaklaşacağız. Sorular sorup üzerine düşündüğümüz diyalektik bir bölüm olmasına niyet ettim.
Çünkü konuşacağımız bazı şeylerin de zaten cevabı bulunmamakta sevgili astrofiziğe gönül veren dinleyicilerim.
3 cisim problemini izledim. Genelde yeni bir diziyi ayırabilecek zamanı bulmakta güçlük yaşıyorum, doğruyu söyleyeyim. Bir izlence tüketmeye ihtiyaç duyduğumda daha önce izlediğim ve sevdiğim, beni yanıltmayacak şeyleri izlemeye gider elim hep. Fakat bu dizi bana farklı çevreler tarafından sen seversin, kesin izlemelisin diye farklı zamanlarda önerildi. Ben de şöyle bir baktım konusu neymiş falan diye. İlgimi çekti. Tamam dedim ya, izleyeyim yani, ne var? Arkadaşlar hoşuma gitti. Yani olaylar gerçekçi bir zemine oturtulmuş. Bölümler ilerledikçe kafama takılan sorulara güzel yanıtlar verildi senaryo tarafından. Teorik fiziğe dayandırılmış bir bilim kurgu uyarlaması, hatta cerebral science fiction olarak kategorize edilmiş. Yani kafayı meşgul eden bir tarafı var. Türkçe'de kafa yakan filmler olarak tanımladığımız filmlere cerebral science fiction deniyormuş. Yeni öğrendim. Mesela Matrix bunlardan bir tanesi. I know kung fu.
Show me. Şimdiden bu konuda uyarı yapmak isterim. Bölüm içerisinde spoiler'a denk gelebilirsiniz. Sonra üzülmeyin.
Evet, bu bölümde 3 cisim problemi dizisinin kafamda yarattığı soruları konuşacağız. Hazırsanız buyurunuz. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Arkadaşlar dizi kısaca uzaylılarla ilgili. Fakat bildiğimiz uzaylı filmleri gibi değil, insanlıktan teknolojik anlamda 150 yıl civarı daha ileride olan bir uzaylı medeniyetiyle hasbelkader iletişime geçmeyi başaran Çinli bir astrofizikçi ablamız var. Dizinin gövdesinin aksiyon planı bu şekilde başlıyor yani kronolojik olarak. Fakat burada dikkatimi çeken bir durum da var. Elbette ki kitabın yazarının Çinli olması da etkili, fakat uzaylılarla ilk iletişime geçen insanın Çinli olması ve istila edilme ihtimalini de göze alarak
"Biz burada bokumuzda boğulacağız, gelin bizi kurtarın."
demesi bende bir karşılık uyandırdı. Zira Çin'de bireylerin halkı cezalandırılması gibi bir kültürel davranış var. Yani böyle bir kültür oluşmuş.
Kafayı yakıp arabayı kalabalık kitlelerin üzerine sürenler mi dersin, tren yolunun demirini sökenler mi dersin? İlginç bir toplu katliam kültürü var yani manyakların.
Bunun temeli neye dayanıyor? Çok fazla şey sayabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir Çinli olarak Çin'de dünyaya gelmek kolay bir şey değildir eminim. Çünkü zaten çok kalabalık. Bir de üstüne hiç kimsenin bir evladı olarak dünyaya geldiğinizde hiç kimse oluyorsunuz. Yani toplumda bir değeriniz yok. Bu da haksızlığı tetikliyor ve adaletsizlik yapıldığını hisseden memeli hayvanlar da agresif bir tutum sergilemeye meyyal, biliyorsunuz. Daha önce maymunlarla yapılan üzüm deneylerinden bahsetmiştim. O yüzden Çinliler de diyor ki satmışım anasını ben bu dünyanın. Ve benzer şekilde dizide de Çinli ablamız Santi ismini verdikleri uzaylı ırkından gelen
"Kanki ben mesajını aldım, bak bu gelen mesajı hemen imha ediyorum, bana bir daha yazma sakın, abimgiller görürse sizi çok pis"
mesajını kale almayıp
"Ya ne kadar kötü olabilir ki, ben Çin'de yaşıyorum zaten, gelin kız gelin, kısır yaptım"
gibi bir mesajla karşılık verince tamam diyorlar. O zaman madem durum öyle, medeniyetin olduğu bir dünya var, biz oraya gidelim. Aslında gelmeleri onlar için çok da büyük bir risk. Zira 400 yıl süren bir yolculuktan bahsediliyor ve uygarlık taşımak öyle kolay bir iş değil sevgili lojistik mezunları. Bunun arkeolojik kalıntılar var, 7 harikası var, toplum var, bürokrasisi var. Yani aşağı mahalleye ev taşımak bile ne kadar yorucu, oradan pay biçin. Gelmelerinin motivasyonu da şu: bu arkadaşların hayata geldiği gezegen bizimki gibi tek bir yıldızın etrafında dönmüyor. 3 tane yıldızın etki alanının ortasında dengesiz ve kaotik bir gezegen ve o yüzden aynı medeniyeti sıfırdan tekrar tekrar kurmak zorunda kalmışlar. Yani medeniyetlerini mehter marşı gibi 2 ileri bir geri, bazen 4 ileri 6 geri şeklinde dikiş tutturamayan Anadolu takımı sol beki gibi ilerliyor. Bunlar da diyor ki
anasını satarım böyle işin, bizimki can değil mi arkadaş, yürüyün gidiyoruz, zaten bu ipneler gezegenlerinin kıymetini de bilmiyorlar. Bir de yalancılarmış, gidelim çökelim bunların otoparklarına, gönderelim o zaman.
Düşünsenize medeniyeti yeniden kurmak zorunda olduğumuz 90 bin yıllık avcı toplayıcılık, üstüne 10 bin yıllık tarım devrimi, üstüne 200 yıllık endüstri devrimi, onun üstüne daha şunun şurasında 30-40 yıllık teknolojik devrim. Ya bugün hepimizin elinde mucizeler yaratabilecek kadar kudretli cihazlar var. Kamerasının stabilizatöründen işlemci gücüne, hafıza deposundan şarj olma hızına kadar. Yarın sabah uyandığında gezegenin başına bir felaket gelmiş. İşte ırktaşlarının büyük bir çoğunluğu ölmüş, kalanlarla yeniden başlıyorsun. Tarımıydı, endüstrisiydi, madeniydi, medeniyetiydi, teknolojisiydi, enerjisiydi, ıvır zıvır. Yani zor bir hayat. Santi ırkının geçmişinde o kadar çok toplu yok oluş var ki artık kültürlerine de işlemiş bu. Yani genetik olarak da davranışlarını yönlendiren bir faktör olmuş. Birimiz hayatta kalırsak hepimiz hayatta kalırız gibi bir söylemleri var. Yani topluluğun ya da ırkın canlılığını sürdürmesinin önemini her bir birey de iliklerine kadar hissediyor. Gerekirse bireyler canlarını da feda edebilirler bu uğurda. Yani bir problem yok onların kültürü için. Şimdi biz çok bireyleşen bir topluluk haline geldik artık. 2024 yılındayız ve bunu çok açıkça söyleyebiliriz. Yani dayanışma kültürünün çok azaldığı zamanlarda yaşıyoruz eskiye kıyasla. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, dünya bu yöne doğru gidiyor. Bireyleşmenin ve bireylerin dikey büyümelerinin önem arz ettiği bir sistem mevcut. Kişisel gelişim başlıklarında bu bireysel büyümeye odaklanan konular çok daha parlatılıyor. Daha kalifiye insanlar oluşturmaya çalışıyoruz her seferinde, her nesille birlikte. Toplumun üzerimizdeki etkisinden sıyrılmaya çalışıyoruz. Dünyanın her tarafında azınlık olan zümreler mesela varoluş mücadelesine başladı son yıllarda, değil mi? Yani işte Erzurumlu Fırın Ustaları Derneği. Ya yani onlar da zümreleşiyor. Herkes zümreleşiyor. Herkes kendini toplumdan bir şekilde ayırmaya çalışıyor. Bütünden ayrılmaya yönelik bir ilerleyiş söz konusu. Tabii bir yandan da bu sürdürülebilir de bir hale geldi eskiye kıyasla. Yani var olan teknoloji de bireylerin tek başlarına da olsa hayatta kalabileceği olanaklar sağlıyor herkese. Eskisi gibi 7-8 çocuk da ailelerde yok mesela, bakın çevrenize. Birçoğumuzun aile geçmişinde böyle kalabalık bir aile vardır 2 ya da 3 nesil öncesine dayanan. Mesela benim anneannemler 7 kardeşmiş. Çünkü o zamanlar toplu olmak, kalabalık olmak hayatta kalma ihtimalini arttıran, bireylerin tek başlarına değilse bile bir araya geldiklerinde ellerini güçlendiren bir faktördü. Nihayetinde şimdi biz insanlık olarak birey olmaya, tek başına opere edebilme yetisi kazanmaya yönelik donanımlar kazanmaya odaklanmış vaziyetteyiz. Fakat ne hikmetse kurumsal iş hayatında mülakata falan girdiğimizde çok iyi bir takım oyuncusu olduğumuzla ilgili yalanlar söylüyoruz. Ama değiliz arkadaşlar, yani artık birçok insan kendi hakkı olduğunu düşündüğünü öz kardeşiyle bile paylaşmak istemiyor. Ama işte bu dizide bahseden uzaylı ırk öyle değil. Adam diyor ki benim hayatta kalmam ben olduğum için değil, bu ırkı temsil ettiğim için önemli. Ya da benim ırkım hayatta kalacaksa benim birey olarak hayatta kalmamamın pek bir anlamı yok. Yani aslında her bir türün evrimsel süreçte karşılaştığı zorluk sonraki nesillerin davranışlarını da şekillendiren içgüdüsel bir davranış şeması oluşturuyor gördüğümüz gibi. Bizim için de mesela aç kalmak davranışımızı ne kadar etkileyen bir faktör, değil mi? Aç olduğumuzda düşünce şeklimizde hissettiğimiz duygular bile etkileniyor bundan. Hatta güncel dünyada açlıktan ölmek neredeyse imkansız olmasına rağmen bunu yaşıyoruz hala. Dizide ismi geçen Santi ırkı da korkuya karşı oldukça hassaslar. Çünkü onların medeniyet tarihleri boyunca karşılaştığı doğa olayları bizimkilerle karşılaştırıldığında ölçeklendirilmesi biraz zor boyutlarda. Biz burada tsunami yaşıyoruz, deprem yaşıyoruz, en babası volkan patlıyor falan. Bunlar bile dünyanın genelini göz önünde bulundurduğumuzda ufak çaplı doğa olayları. Adamların yaşadığı doğa olayları gezegenler arası boyutta. Ve bunu defaatle yaşamışlar. O yüzden korku da onların davranışlarını şekillendiren önemli bir faktör haline gelmiş. Olabileceklerden korkup mevzilenmeyi alışkanlık haline getirerek hayatta kalmışlar ve bu onların ırk olarak davranış şemasını oluşturmuş. Dizide bununla ilgili bir sahne de var zaten. İnsanları temsil eden bir karakter diyor ki biz de korkuyoruz fakat aramızdan bazı korkusuzlar çıkıyor ve onlar topluma yön veriyor. Biz de onları kendimize örnek alıyoruz. Santi'yi temsil edenler de diyor ki korkmayı yeniden öğrenmeniz lazım. Bu hayatta kalmak için şart. Bu noktada korkunun onların gezegeninde, medeniyet kültüründe ne kadar önemli bir faktör olduğunu anlıyoruz. Daha sonra da zaten insanlardan korktuklarını ve bu yüzden de onlarla bir arada yaşayamayacaklarını söyleyip iletişimi kesiyorlar ve savaş ilan ediyorlar üstü kapalı ama bir yandan da tüm dünyaya ilan eder şekilde. Baktığımız zaman biz oldukça rahatız, genişiz yani. Hayatta kalmak için çok büyük mücadeleler vermemişiz tür olarak. Bu bizi daha gevşek kılmış. Yani türler arası mücadeleye girmemişiz. Girdiysek de çok hızlı ve kolay bir şekilde galip gelip yaşamımıza devam etmişiz. Mesela Neandertallerle böyle bir tür mücadelesine girmiş olabileceğimizden bahsediliyor. Ve bu formda olan tek türüz. Yani Homo sapiens var, başka bir homo cinsi canlı yok dünya üzerinde. tüm kaynakların bize ait olduğunu düşünüp gönlümüzce tüketiyoruz, gönlümüzce çoğalabiliyoruz falan. Yani bunlar çok büyük lüksler aslında bir tür için. Neyse, diziye geri dönüyorum. Dizi şurada patlıyor. Şimdi bu arkadaşların gelmesine 400 yıl var. Ama bizden teknolojik olarak yalnızca 150 yıl kadar öndeler. O zaman onlar varana kadar biz ilerlemeye devam edersek, bunlar geldiğinde mor floresanlı sinek kapan makineleri icat ettiğimiz gibi bunların uzay gemilerinde tost edecek bir şeyler buluruz çoktan. O yüzden lavuklar başlıyor bilimin en ucundaki insanları, yani bilimi bir sonraki noktaya taşıyacak insanları öldürmeye. Dünyada gelişmeler dursun diye. Böyle atom altı seviyesinde bir müdahale gücünden bahsediyorum bu arada. Oradaki kurgu da çok güzel olmuş. Yani benim kafamı çok açtı. Tek bir proton kadar uf olabilen devasa gelişkin iki çift bilgisayar yapıyorlar, yapay zeka ile yönetilen. Bu çiftlerden biri onlarda kalıyor, birini de dünyaya yolluyorlar. Atom altı seviyesinde ikiz oldukları için bu protonlar kuantum mekaniğine göre de aynı davranıyorlar. Bu sayede de ışık hızından daha hızlı bir şekilde, hatta eş zamanlılık ilkesiyle dünyaya müdahale edip buradan istihbarat alabiliyorlar. Sen nasıl yazdın lan bunu? Helal olsun. Çok güzel bir kurgu yani bu. Orayı çok güzel oturtmuş. Ya benim kafama yattı açıkçası. Şimdi tabii kuantum mekaniği, astrofizik falan işin içine girince bilim kurgu işleri biraz daha etkileyici olmaya başlıyor. Çünkü biz sıradan insanlar için mantıklı gelebilmeye başlıyorlar. Ama belki de aslında mümkün olmayan şeylerden bahsediyoruz. Bilmiyorum. Benim hakim olduğum kadarıyla akla yatar geldi. Fakat ben bir astrofizik teorisyeni falan değilim arkadaşlar yani. Ama zemini olmayan bir kurgu da değil gördüğüm üzere. Fakat dizide başka bilim kurgu unsurları da var. Mesela hiçbir yere bağlanmayan, şarj edilmeden çalışabilen, ekransız, kamerasız bir başlık var. Takınca bir simülasyon içine girmiş oluyorsun. Ve bu başlık neurofeedback mekanizmasını da tetikleyerek oyunun içinde hissettiğin her şeyi beynin için gerçekçi kılıyor. Kısaca neurofeedback nedir? Mesela masadaki bardaktan su içmek istediğinizde beyninizden kolunuza sinirler aracılığıyla kasları çalıştırmak için sinyal gidiyor. Bu sinyal doğrultusunda kaslar çalışmaya başlıyor ve çalışan kasların işte ne kadar çalıştığı, ne kadar kasıldığı, hangi boyda olduğu falan gibi bilgiler de beyne geri gönderiliyor. Sürekli bir feedback gönderiliyor duyulardan, yani bedenden de duyulardan da beyne. Bardağa ulaştığınızda bardağa dokunduğunuzu hissettirir size. Bunu takiben kavrama kasları çalışır, bardağı tutarsınız falan filan diye devam eden böyle bir kompleks süreç. İşte bu başlık da beynin içinde oluşan hareket ve duyu sinyalleri bedene değil başlığa gidiyor. Başlık da gerekli neurofeedback'i beyne geri gönderip tecrübenin hayat kadar gerçek olmasını sağlayabiliyor. Acayip bir şey, çok hoşuma gitti. Yani sonuçta biz hissettiğimiz her şeyi beynimizde hissediyoruz. O yüzden yani bu da teorik olarak imkansız bir şey değil. Biraz da uyuktum yani, yalan söylemeyeceğim, ama merkezi sinir sistemini ne kadar severim bilirsiniz. O yüzden bununla ilgili kafamın açılmasından da haz aldım. Bir de bunun gibi beynin içine implant edilmeden yalnızca beyin çalıştığında açığa çıkan frekansları okuyup decode edebilen cihazlar var günümüzde. Bu gerçek, var hakikaten böyle bir şey. İşte belki karşılaşmışsınızdır sosyal medyada, protez kol bacak yapıyorlar. Siz normal kendi kolunuzu hareket ettirmeyi düşündüğünüzde kendi kolunuzun verdiği tepki gibi tepki veren biyonik bir protez kolunuz oluyor. İleri seviye bir teknolojiden bahsediyoruz arkadaşlar. Heyecanlanmalısınız burada yani. Velhasıl soruları doğurdu dizide. Şunu düşündüm. Şimdi yer değiştirelim. Bize göre çok hızlı gelişen ama henüz bizden geride olan bir medeniyet var. Kendi haline bırakırsak bir gün gelip bizi istila edebilirler. Böyle bir ihtimal her zaman var. Ne yapacağız? Yani zaten koskoca evrende yalnız olma fikri de korkutucu, ama yalnız olmama fikri de içime su serpiyor değil benim. Onu söyleyeyim. Bu konuda tartışılan bir karanlık orman hipotezi var. Yani ormanın içinde muhakkak yaşam olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat tanıklık edemiyoruz. Herkes kendi köşesinde çekilmiş vaziyette. Zaten gece vakti ormana girerseniz bir canlıyla karşılaşma olasılığınız da düşüktür. En iyi ihtimalle bir gece hayvanı görürsünüz. O da zaten avlanmak için gece hareket halindedir.
Tebrikler, gece ormana girerek avlandınız.
Ve diyor ki bu hipotez, eğer başka medeniyetler de varsa onlar da bizim onlardan korktuğumuz gibi korkuyor olabilirler. O yüzden sessiz ve kendi halinde takılıyorlardı. Sonuçta uzay sonsuz yani arkadaşlar. Kimin kime gücü yeter, bu güç yarışına girildiğinde başka hangi uygarlıkların dikkatini çekeriz bilinmez.
Nihayetinde elin uzay gemisini görmeyen kendi uzay gemisini iPhone 15 Pro sanırmış.
Tabii tüm bunlar tek bir insan ömründen çok daha uzun yıllarda gerçekleşebilecek bir şey. O yüzden de kendimi rahatlattım şahsım adına. Baksana yani o 150 yıl ilerideki bir medeniyetin bile buraya varmak için 400 yıl boyunca yol yapması lazım. Ben İstanbul'dan Bodrum'a araba sürdüm, canım çıktı. Velhasıl dostlarım, evren çok büyük. Sadece Samanyolu galaksisinde bile milyarlarca yıldız ve bu yıldızların yörüngesinde dolanan trilyonlarca gezegen var. Muhakkak ki bunların bazılarında yaşam oluşmuş ve evrimleşmiş olma ihtimali de var tabii ki. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Belki de Santiler'in dünyaya gönderdiği sofonlar gibi bilgisayarlarla evreni keşfediyorlar. Belki de henüz avcı toplayıcı dönemlerindeler. Teknolojinin gelişim hızını düşündüğümüzde 50 yıllık bir fark bile ne kadar büyük. Yani 50 yıl önceki insan ırkıyla güncel insan ırkı bir savaşa girse şu anki teknolojide ne kadar ezici bir üstünlük sağlardık. E bir de 50 yıl daha ilerideki bir medeniyet olduğunu hayal edin. Onlar da bize karşı ne kadar ezici bir üstünlük elde ederler. O yüzden sessizce kendi yağımızda kavrulsak, sağa sola çok böyle sinyaller, altın plaklar, yok efendim tüm dünya dillerinde selamlar falan göndermeyi bıraksak, beni huzursuz etmeyin ya. Şunun şurasında her birimizin yaşayacağı 70-80 senesi var zaten. Onu da huzurlu yaşayalım. Neyse, evet, Pandora'nın kutusundan bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Sizi öpüyor ve selamlıyorum. İyi haftalarınız olsun. Diziyi izleyip de beğenirseniz ve yorum yapmak isterseniz bu bölümün altına yazmanızı istiyorum. Çünkü benim kafamı açtı. Bunu birileriyle konuşmaya ihtiyacım var. Haftaya görüşmek üzere.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.